Bu kitap, Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Necla Ayber. Eserin adı Kayıt Dışı Tarihimiz. Yazarı Yavuz Bahadıroğlu. Türü Tarih. Nesil Yayınları. 1. basım Kasım 2010. ISBN No'su 9 7 8 9 7 5 2 6 9 7 9 2 8. Bu kitap 286 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 6 Kasım 2012. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Tarihimizle bizim aramızı açan, ilkokuldan itibaren zihinlerimize yerleştirilen yanlı ve yanlış bilgilerle gerçekleri unutturan zemin, kimin ve kimlerin ürünü? Tarihe bakışımız hala neden karışık, bulanık ve önyargılı? Henüz birkaç yüzyıl öncesine kadar yaklaşık 20 milyon kilometre karelik bir coğrafya üzerinde kurumlaşmış, 3 kıtaya hükmeden bir devletimiz vardı. Ancak bu kadar yakın geçmişte yaşananların ne kadarından haberdarız? Bildiklerimizin ne kadarı gerçek? Doğrusuyla, yanlışıyla, tarihimizin arka planına bakmaya, geçmişimizde kalan gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısınız? Kayıt dışı tarihimiz sizin için büyük bir sır küpünün kapağını aralıyor. Bu kitapla yanlış veya eksik tanıtılan şahsiyetlerle daha yakından tanışacaksınız. Yavuz Bahadıroğlu. E-mail yavuzbahadiroğlu@moralfm.com. Yavuz Bahadıroğlu 1945 yılı başında Pazar Rize kazasına bağlı Hisarlı köyünde dünyaya geldi. 1971'de İstanbul'da gazeteciliğe başladı. Muhabirlik, araştırma, inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. Gazeteciliğini muhabir ve röportajcı olarak sürdürürken, Niyazi Birinci adıyla çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı, hikayesi yayınladı. Aynı dönemde Bir Günlük Gazete'de Şeref Baysal ve Veysel Akpınar isimleriyle köşe yazarlığı yaptı. Asıl çıkışını tarihi romanlarıyla gerçekleştirdi. İlk romanı Sunguroğlu ve ardından yazdığı Buhara Yanıyor romanı ülkenin en çok satan kitapları arasına girdi. Genelde Osmanlı Devleti'nin çeşitli dönemlerini ele alan 30'u aşkın roman kaleme aldı. Yavuz Bahadıroğlu roman, çocuk kitapları, hikaye, araştırmalar, oyunlar, film yapılmış senaryolar, fikri eserler olmak üzere yüzlerce çalışmaya imza attı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı. İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayınlandı. Halen ulusal çapta yayın yapan Moral FM radyosunda günlük yorumlar yapmakta ve Bir Günlük gazetede köşe yazarlığını sürdürmektedir. Yazar, evli ve 3 çocuk babasıdır. Yayınlanan kitapları: Tarihi romanları: Malazgirt'te Bir Cuma Sabahı, Çakabey, Salahaddin Eyyubi, Buhara Yanıyor, Elveda Buhara, Merhaba Söğüt, Cengaver, Turgut Alp, Sunguroğlu, 10 cilt, Binatlı, Topal Kasırga, Sahipsiz Saltanat, Mavi Yıldız, Cem Sultan 1-2, Endülüs'e Veda, Şehzade Selim, Şir Pençe, Mısır'a Doğru, 4. Murat 1 ve 2, Ağlar Saltanatı. Yakın tarih romanları: Dağlı, Bağla'da Diriliş, Zindanda Şahlanış, Kirazlı Mescit Sokağı, Avukat Bekir Berk. Sel, Köprübaşı, Kırım Kan Ağlıyor. Güncel romanları Yolbaşı, Boşlukta Yürümek, Keşmekeş, Yürek Seferi. Fikri eserleri Hayatı Aşkla Yaşamak, Eşim, Çocuğum ve Ben, Yaşam Bir Avuç Gül, Bir Tutam Diken, Gülü Arayan Adam, Hayata Dilekçe, Biz Osmanlıyız. Biyografiler: Canım Peygamberim, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Bediüzzaman Said Nursi, Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murat, 2. Murat, Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet. Ön söz yerine. Klasik tarife göre yer ve zaman bildirerek geçmiş olayları anlatan bir bilim dalıdır. Tarih. Gerçekte elbet bu tarife sığmaz. Tarih çok daha derin, çok daha geniş, çok daha kapsamlıdır. Mesela büyük devlet adamlarımızdan Cevdet Paşa, tarihi bir pusulaya benzetir. Tarih bilmeyen devlet adamının pusula okuyamayan bir kaptan kadar tehlikeli olduğunu söyler. İkisinde de karaya oturmak tehlikesi vardır. Jean-Jacques Rousseau, tarihi okuyana kendi gözünün görme derecesine göre yol gösteren bir kılavuz şeklinde tarif ederken, Ömer Hayyam, tarih kainatın vicdanıdır der. Voltaire ise, tarih kralların, generallerin çiftliği değil, milletlerin tarlasıdır. Her millet geçmişte bu tarlaya ne ekmişse gelecekte onu biçer demek suretiyle farkında olmadan bir Türkiye gerçeğine parmak basar. Açıkçası tarih tariflere kolay sığmıyor. Her şeyin bir başlangıcı ve sonu olduğuna göre tarih her şeyle ilgili. Mimari, sosyoloji, tıp, edebiyat, resim, müzik. İhtilaller, inkılaplar, savaşlar, barışlar, hatta günümüzü derinden etkileyen siyasi, sosyal, ekonomik olaylar tarihe sıkı sıkıya bağlıdır. Bu itibarla kişi hangi mesleği seçerse seçsin, tarihle bağını koparamaz. Bu yüzdendir ki Tucídides, tarihin devamlı bir başlangıç olduğunu söylemiştir. Biz millet olarak şanslıyız. Çünkü pek çok millete nasip olmamış zenginlikte bir tarihin mirasçılarıyız. Üstelik Batı tarihindeki Neron, Sezar, Mussolini ve Hitler gibi tarihin yüzünü kızartacak zalimler de bizim tarihimizde mevcut değildir. Yine de tarihimiz dünya tarihinin bir parçasıdır. Bu kadar komplike olmasına rağmen tarihle ilgili bağımızı memnuniyet verici bulmak zordur. Hem tarih bilgimiz kabataslaktır, hem de okulda yapılan yanlış telkinler ve karalamalar sebebiyle kafalarımız bu konuda oldukça karışıktır. Bu karışıklığı gidermenin tek yolu ise tarihin arka planına bakmaktır. Yanlışıyla, doğrusuyla tarihimizle yüzleşmektir. Bu yüzleşme bize hayat boyu ihtiyaç duyacağımız donanımlar kazandıracak, her konuda kriter sahibi olmamızı sağlayacaktır. Bunun için olayların ötesine geçip insanla buluşmaya muhtacız. Bu kitap böyle bir ihtiyacın ürünüdür. Tarihimizde büyük ve anlamlı zaferlerin yanı sıra sevgi vardır, şefkat vardır, hamiyet vardır, yardımlaşma vardır, ahlak vardır, dürüstlük vardır. Aynı zamanda hatalar, yanlışlar, günahlar, yıkımlar da vardır. Tarih yalnızca bir başarı öyküsü değil, onunla birlikte ninelerimizin ve dedelerimizin kimi zaman hazin, kimi zaman muhteşem hayatlarıdır. Bu bakımdan tarih tam bir ibret levhasıdır. Ne yazık ki bu ibret levhasını günümüz insanına aktarmakta yetersiz kaldık. Tarihi mirasımızı hovardaca harcadık. Daha da kötüsü güncel siyasi kavgalarımıza bulaştırdık. Bir başka deyişle ideolojik ve siyasi kavgalarımızı tarih üzerinden yaptık. Bu da tarihi kendi işlevinden koparıp karmaşaya çevirdi. Bunun en büyük zararını yine biz çektik. Kimi zaman tarihi kimi zaman da tarih üzerinden birbirimize düşman olduk. Kargaşa ortasında bazı çok kıymetli tarihi belgelerimiz kayboldu. 1402 yılına kadar toplanan Osmanlı Devleti'ne ait belgeler, Timur tarafından Bursa ile birlikte zaten yakılmıştı. Bir kısmı da Yıldız Sarayı ile birlikte yağmalanıp yok edildi. 1931 yılının 4 Haziran'ında 200 balya tarihi belge okkası 3 kuruştan hurda kağıt olarak Bulgaristan'a satıldı. Bulgarlar bizim hurda kağıt saydığımız belgeleri değerlendirip Bulgar tarihinin Türkçe kaynakları genel adı altında ciltler dolusu yayımladılar. Değerli belgelerin bir kısmı ise vagonlara yüklenerek kağıt fabrikalarında hamura dönüştürüldü. Mevcutların büyük kısmı ya doğru düzgün tasnif edilmeyi bekliyor ya da araştırmacılardan saklanıyor. Yakın tarihe ilişkin kimi belgeler hala devletin çelik kasalarında saklı. Düşününüz ki ne Kazım Karabekir'in hatıralarının tümünü okuma şansına sahibiz, ne de Latife Hanım'ın günlüklerini. İstiklal mahkemelerinin ve Lozan kararlarının zabıtları bile bütün olarak açıklanmış değil. Yakın tarih kozmik labirent gibi, sır küpüne düşmüş gibiyiz. İşte bu kitap yer yer sır küpünün kapağını aralıyor. Sizlerin yıllarla biriken sorularınızın ışığında kendi gerçeğimizi arıyoruz. Gerçeğimizle yüz yüze gelmek istiyoruz. Hatırlayalım ki daha birkaç yüzyıl öncesine kadar yaklaşık 22 milyon kilometrekarelik bir coğrafya üzerinde kurumlaşmış, 3 kıtaya hükmeden bir devletimiz vardı. Osmanlı, Orta Avrupa'dan bütün Akdeniz kıyılarına ve Asya içlerine kadar uzanan bir imparatorluk kurmuştu. Üstelik Osmanlı insanı, insanlığın yaratılış hikmetine uygun bir inancın, o inançla bütünleşmiş bir idealin, yüce bir misyonun, ihtişamlı bir medeniyetin takipçisiydi. Dava, Fatih Sultan Mehmet'in de belirttiği gibi, kuru cihangirlik davası değil, sonsuzluğa uzanan bir medeniyet davasıydı. Bu amaca kilitlenen Osmanlı, önce devlet oldu. İmparatorluk burcuna yükseldi. Tarihin derinliklerine kök salıp bereketli bir ömür yaşadı. Biz onların bugünkü mirasçıları olarak zaferlerini takdirle andık. Ancak o zaferleri tarihin içine inşa eden Osmanlı insanını ihmal ettik. Parıltılı zaferlerle sanki gözlerimiz kamaşmış, zaferin arka planını unutmuştuk. Oysa zafer dediğimiz başarı öykülerinin arka planında Osmanlı insanının hedefini belirlemiş olarak yetiştirilmesinin, yüreğini ve emeğini hedefine kilitlemesinin, büyük bir amaç etrafında bütünleşmesinin, bu amaç doğrultusunda gece gündüz çalışmasının, neye inanırsa inansın, insan olarak insanı önemsemesinin ve her türlü inançtan, siyasetten, kıyafetten insana saygı, hoşgörü göstermesinin yattığı gerçeğini görmedik yahut göremedik. Bu gerçeği görmemek yahut görememek demek, Osmanlı varlığının asıl amacını ıskalamak demekti. Amaç ıskalandığında tarih anlamını yitirir. İbret tablosu kimliğinden uzaklaşır. Geleceği etkileme gücünü kaybeder. Sonuç, tarihin masallar yığınına dönüşmesi ve tüm ilginçliğiyle çekiciliğinin yok olmasıdır. Yeni kuşaklar artık onu sınıf geçme aracı olarak görmeye başlar ve hatta bu yüzden ondan nefret ederler. Bu kitap aynı zamanda bu tür yanlış anlayışları da bertaraf etmek için düşünüldü. Bunun için olayların arka planına girmek gerekiyordu. Olayların arka planına girmek, ve tüm ayrıntısıyla ele alıp işlemek. Savaşlardan ve zaferlerden çok medeniyet abidelerine eğilmek. Osmanlı'nın sosyal ve bilimsel altyapısıyla bu altyapıyı oluşturan inanç, ahlak, yardımlaşma, irfan sistemini irdelemek. Geçmişte Osmanlı insanının hayatını yönlendirip varlığını başarı öyküsüne dönüştüren fazilet, basiret, feraset, infak, sevgi, saygı, hoşgörü gibi kavramların hayata geçmesine bugün tüm insanlığın ihtiyacı var. Bu kitapta bu ihtiyaç doğrultusunda işlenen konular, ulusal bir boyutla birlikte evrensel özellikler de ihtiva ediyor. Bu kitabı benzerlerinden ayıran en önemli özellik ise, bir daha yaşanması mümkün olmayan hikayeler üstüne ahkam kesmek yerine, sorular ışığında yaşanabilir örnekleri tarihten alıp güncellemek, yeni kuşaklara tarihten kendilerini hayat karşısında daha cesur, daha kararlı, özgüvenli ve donanımlı hissettirecek malzemeyi bu ölçü içinde sunmaktır. Bu kitabın özgün dinamiklerinden biri de budur. Bu kitabı hazırlayan bendeniz ise, tarih üzerine yıllar süren özgün çalışmalarım, yayımlanmış 100 civarında eserim, yurt içinde, yurt dışında sayısız konferanslarım ve 20 Kasım 2004'te Birlik Vakfı tarafından verilmesi uygun bulunan Tarihi Sevdiren Adam ünvanımla bir kez daha huzurlarınızdayım. Merhabalar efendim. Yavuz Bahadıroğlu, Mayıs 2010, İstanbul. Benim dilimden Yavuz Bahadıroğlu. Yavuz Bahadıroğlu, 1945 yılı başında Rize'nin Pazar ilçesinin sahil şeridine sere serpe uzanmış Hisarlı köyünde dünyaya geldi. Ona önce Recai, bir rüyadan sonra da Niyazi adını verdiler. Yörenin en saygın kişilerinden biri olan babası denizciydi. Gemisiyle seferlere çıkar, aylar sonra eve dönerdi. Eve döndüğünde de Bahadıroğlu'nun ifadesiyle devlet muamelesi görürdü. Babası çok konuşmayan, çok gülmeyen ama hayır yapmayı ve muhtaçlara yardım etmeyi görev sayan bir yapıdaydı. Türkiye ezansız, Kur'ansız bir labirentten geçiyordu. Minarelerde Allahu Ekber ezanı yerine Tanrı Uludur çığlıkları atılıyor. Kendisine elifba öğreten Oflu Hoca, minare niyetine kullanılan köy caminin avlusundaki kiraz ağacına çıkıp önce Tanrı Uludur'lu çığlıklar atıyor. Arkasından ezanı Muhammediye'ye fısıldıyordu. Duyulması halinde başına geleceklerden haberdardı. Süründürüleceğini biliyordu. Ve yazarımız ürkmeler, korkmalar, meydan okumalar karmaşasında büyüyordu. Ona göre bu devir cebri mutlak, fakri mutlak, zulmü mutlak devriydi. Zaman içinde Ankara'da iktidar değişecek, CHP'nin yerine Demokrat Parti alacak, Milli Şef İnönü'nün makamına Celal Bayar oturacak, Adnan Menderes başbakan olacaktı. Ne var ki Rize'nin pazarında iktidar bir türlü değişmeyecek, bürokrasi yıllar boyu demokratikleşmeyecekti. Ve kaçınılmaz olarak yazarımız 1950 öncesiyle birlikte sonrasına sarkan despotik alışkanlıkları da yaşayacaktı. Niyazi'nin ilkokul günleri. Niyazi 1. 1951'de ilkokula başladı. Baş öğretmen Hikmet Bey yazarımızı etkileyen isimlerin başında geliyor. Aynı zamanda küçücük dünyasında esen meltemleri de fırtınaya dönüştüren adamdır Hikmet Bey. Aşırı laik yaklaşımı, dindarları iç düşman tanımlamasının içine çekmesi, irtica mürteci çeşitlemeleri küçük Niyazi'nin kafasında uç sorulara dönüştü zaman zaman. Evde öğrendikleriyle okulda öğretilenler arasına kıstı, çelişkiden çelişkiye koştu. Kafası karıştı. Fakat bu karmaşada sorgulamayı öğrendi. Neden demeyi, niçin demeyi, nasıl diye sormayı öğrendi. Bu da onu zaman içinde analitik çözümlemelere taşıdı. Edebiyata olan ilgisi. Yağmurlu bir günde Türkçe dersinde Küçük Niyazi Türkçe kitabından bir parçayı kekelemeden okuyunca baş öğretmen "Aferin" dedi ve sınıfa dönüp şöyle konuştu. "Çocuklar, bulduğunuz her yazılı kağıdı okuyun. Her boş kağıdı ise yazarak doldurun." Küçük Niyazi öğretmeninin bu sözünden çok etkilendi ve bu sözü uygulamaya başladı. Bulduğu her boş kağıda bir şeyler karaladı. Her yazılı metni okumaya çalıştı. Etrafa saçılmış gazete parçaları, kitap sayfaları, atılmış formalar. Bulduklarını okumak yüzünden eve geç kalıp azarlandığı çok oldu ama değdi. Bir akşam üzeri okuldan eve dönerken atılmış yarım formada Victor Hugo ile tanıştı. Yarım forma Hugo'nun meşhur eseri Sefillere aitti. Böylece Niyazi Türk edebiyatından önce Batı edebiyatıyla tanışmış oluyordu. Osmanlıca ile tanışması. Bir gün masaya kapanmış ders çalışırken elinde kalın bir kitapla babası odaya girdi. Girer girmez de bir soru sordu. "Mehmet Akif'i seviyor musun?" "Elbette" dedi Niyazi. "Çok seviyorum." "Peki, İstiklal Marşı'nı biliyor musun?" "Tabii" dedi yine Niyazi. "Sular seller gibi. Hem de 10 kıtayı birden. Okuyayım mı?" Babası ani bir hareketle elindeki kitabı masaya koydu ve "Mehmet Akif'in el yazısından oku" dedi. Niyazi, Safahat'ın ilk nüshalarından biriyle karşı karşıyaydı. Mehmet Akif'in el yazısından İstiklal Marşı'nı okuyamamanın ve babasını mutlu edememenin hüznüne bulanmıştı. Babasına mahzun mahzun bakarak, "Bu yazıyı okuyamam ki" dedi. "Eyvahlar olsun" dedi babası. "Mehmet Akif mezarında çok üzülmüştür." Kitabı masada unutarak, aslında mahsustan bırakarak odadan çıktı. Ve Niyazi henüz 13-14 yaşını sürerken Osmanlıca öğrenmeye karar verdi. Safahat'ı kaptığı gibi Remzi amcaya götürdü. O bu işlerden anlıyordu. 15 gün içinde öğretmesini isteyince Remzi amca şaşırdı. "Neden 15 diye sordu. Çünkü babası 15 gün sonra gemisiyle sefere çıkacaktı. Kim bilir bir daha ne zaman eve dönerdi. Kendini ona ispatlamak, Mehmet Akif'i çok sevdiğini göstermek istiyordu. 15 günde yazıyı söktü. Osmanlıcayı hecelemeye başladı. Ve babası kapıdan çıkmak üzereyken elinde Safahat'la önüne dikildi. "Artık Mehmet Akif'in el yazısından İstiklal Marşı'nı okuyabiliyorum." Babası böyle bir sürat beklemiyordu galiba. Şaşırmıştı. Birkaç yer okuttuktan sonra Niyazi'nin İstiklal Marşı'nın tüm kıtalarını okumasını istedi. Ve sonuna kadar hazır oldu dinledi. Bitince yüzüne baktı oğlunun. "Aferin" dedi. "Akif artık seni çok seviyor." Eşiği geçti, döndü. Tekrar oğlunun yüzüne baktı. Dudaklarında haşin Karadeniz erkeğinin nadir gülümsemelerinden biri vardı. Gözleri Niyazi'nin göz bebeklerindeydi. "Baban da seni çok seviyor oğlum" diye ekledi. Niyazi'nin babasından hayat boyu duyduğu tek sevgi sözcüğü budur. Tüm hayatını bu cümlenin üstüne inşa etmiştir. Sefer dönüşü babası birkaç kalın cildi daha masasına koyacak ve babasının bu sefer dönüşünde Niyazi Tarihi Naima ile tanışacaktır. Böylece Osmanlı sevdası da başlamıştır. Bilgi insan ruhunu tetiklermiş. Tanıştığı yeni alfabe Niyazi'nin ruhunu tetiklemişti. Yazmayı da öğrenmek istiyordu. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin küçük bir risalesini kopya etti. ve bir köylüsüyle Isparta'da yaşayan üstada gönderdi. Bediüzzaman'dan kalemine dua aldı. Ya Erhamür Rahimin, bu Nüsa'yı yazan Niyazi'nin kalemini kılıçlaştır. Cennetül Firdevs'te saadeti ebediyeye mahsar eyle. Amin. Gelecekte kalemi kılıçlaştıkça çiçek açacak ve yüreklere girecekti. Ama gizli cemiyet teşkil ettikleri ihbarıyla evleri basılacak, yazdıkları ele geçirilecek ve bu yüzden henüz 14 yaşını süren Niyazi bir anlık da olsa kelepçeyle tanışacaktı. Ardından 65'lik halasıyla birlikte savcının karşısına çıkarılacak. Devletin temel nizamlarını dini esas ve akidelere uydurmak maksadıyla propaganda yapmakla suçlanacaktı. Belki de tarih onu pişiriyor, geleceğe hazırlıyordu. Birinci ayrımın sonu, sayfa 22.